Merhaba, bu derin dalışımıza hoş geldin. Bugün elimizde Atsız Burucu'nun Tarihte Kadın Eli, Güzel, Bilge ve Savaşçı metni var. Ve bu metin üzerinden tarihte hani farklı şekillerde iz bırakmış 3 kadına odaklanacağız. Truvalı Helen, Tomris Hatun ve İskenderiyeli Hapatya. Amacımız ne peki? Bu metnin bize sunduğu portrelere bakıp bu kadınların hikayelerinin en can alıcı noktalarını metnin gözünden anlamak. Yani kadınların tarihteki rolleri, güçleri, zorlukları metin bize ne anlatıyor? Hadi bir bakalım. İlk durağımız metnin bize anlattığı şekliyle Spartalı Helen. Yani Truvalı Helen diyoruz ama aslen Spartalı. Mitolojiden biliyoruz. Kastor ve Pollux'un kız kardeşi, Sparta kralı Menelaus'un eşi falan. Ama asıl olay biliyorsun Truva prensi Paris'le olan o meşhur durum ve Troya'ya gidişi.
Evet, metinde ilginç olan şu ki hani Helen gitti mi, götürüldü mü? Bu belirsizliğe bir dikkat çekiyor metin. Yani kaçırılma mı, kendi rızası mı var? Bu tam net değil gibi sunuluyor. Ama metne göre sonuç değişmiyor aslında.
Sonuç ne peki?
Sonuç devasa bir savaş. Yani Truva Savaşı patlıyor. Bu da bize şunu düşündürüyor metnin bakış açısıyla. Bir kişinin, özellikle bir kadının durumu veya kararı ne kadar büyük toplumsal sonuçlar doğurabiliyor?
Peki metin, Helen'in kendi iradesi hakkında, hani o ikilemle ilgili bize daha fazla bir şey söylüyor mu? İç dünyası falan?
Yok, doğrudan öyle bir psikolojik analizden ziyade metin daha çok olayın kendisine ve sonuçlarına odaklanmış görünüyor. Yani Helen sanki kişisel bir figürden çok büyük bir tarihi olayı başlatan, tetikleyen bir unsur gibi. Güzelliği, konumu, bunlar olayları harekete geçiren güçler olarak ele alınıyor metinde.
Anlıyorum. Yani etkisi daha çok durumu ve güzelliği üzerinden işliyor metne göre. O zaman şimdi bambaşka bir coğrafyaya, bambaşka bir güce geçelim metinle beraber. Sakaların Kaan'ı Tomris Hatun. Eşi Alp Ertong'a vefat edince metnin ifadesiyle Türk budununun başına geçiyor. Yani halkının lideri oluyor.
Evet, Tomris Hatun portresi Helen'den çok farklı tabii. Metin onu sadece bir lider olarak değil, aynı zamanda çok güçlü bir savaşçı olarak da çiziyor. En bilinen hikayesi de malum Pers kralı Kiros'u yenmesi ve metindeki o çarpıcı ifadeyle intikamını almak için Kiros'un başını kan dolu bir tuluma atması.
Uf, evet.
Metin bunu hem bir zafer gösterisi hem de gözdağı, yani caydırıcı bir mesaj olarak yorumluyor.
Bu bayağı sert bir imge tabii. Peki metin Tomris'in bu savaşçı yönüyle bir yandan da bilge lider kimliğini, hani kutlu bir örnek diyor ya metin, bunu nasıl birleştiriyor?
Aslında metnin vurgusu tam da orada. Tomris'in liderliği o dönemin Türk töresinde kadının yerini yansıtıyor diyor metin. Yani eski Türk geleneklerinde kadın sadece eş değil, metne göre gerektiğinde kaan olabiliyor. Erkekle eşit, siyasi, sosyal hakları var.
Yani tahta bile oturabiliyor.
Aynen öyle. Tomris, metinde işte bu askeri güçle devlet aklının bilgeliğinin birleşimi olarak sunuluyor. Yani onun sertliği öyle keyfi bir şey değil de halkını koruma ve adaleti sağlama gücü olarak anlatılıyor metinde.
İlginç bir denge gerçekten. Gücün çok farklı bir yüzü. Metindeki son durağımıza gelelim o zaman. İskenderiye'nin ışığı, Hapatia. Matematik, gökbilim, felsefe. Çağının ötesinde bir isim. Ve bilgisini sadece kendine saklamıyor. Halka açık dersler veriyor. Bu da önemli.
Kesinlikle. Hapatia metinde bilginin, aydınlanmanın bir sembolü adeta. Ama işte bu durum maalesef onun sonunu getiriyor. Metnin anlattığına göre o dönem yükselen bağnaz dini çevrelerin hedefi oluyor. Kışkırtılan bir kalabalık tarafından da sokak ortasında vahşice öldürülüyor.
Çok korkunç. Bu olay peki metnin genel anlatısında nasıl bir anlam taşıyor?
Hapatia'nın trajedisi, metinde aslında cehaletin ve bağnazlığın bilgiye, özellikle de bilgili aydın kadına karşı ne kadar tahammülsüz olabildiğinin acı bir örneği olarak duruyor. Bir yanda kadının zekasıyla, bilgisiyle nerelere gelebileceğini görüyorsun metinde, diğer yanda da bu yükselişin karanlık güçler tarafından nasıl vahşice durdurulabildiğini.
Yani bilginin gücü kadar ona karşı direnişin de yıkıcılığını gösteriyor metin.
Aynen öyle. Çok trajik bir son.
Peki bu üç farklı kadının Helen, Tomris, Hipatea, Metin'deki hikayelerine şöyle bir bütün olarak baktığımızda ne gibi bir sonuca varabiliriz Metin'den yola çıkarak? Farklı çağlar, farklı coğrafyalar, bambaşka yollar.
Metnin bize söylediği temel şey galiba şu, kadınlar tarihin öyle kenarında köşesinde kalmış figürler değil. Helen güzelliğiyle, konumuyla olayları tetikliyor. Tomris, siyasi ve askeri gücüyle resmen tarihi yazıyor. Hypatia bilgisiyle bir döneme ışık tutuyor ama aynı zamanda o dönemin karanlığına kurban gidiyor. Metnin o güzel ifadesiyle, onlar tarihin kendisini dokuyan eller olmuşlar adeta. Her biri kendi koşullarında, farklı yollarla ama mutlaka etkili olmuşlar.
Yani tek bir kadın modeli yok tarihte metne göre.
Kesinlikle yok. Metin de bunu gösteriyor zaten. Kadınların tarihsel etkisi çok çeşitli.
Bu derin dalışı noktalarken sana üzerinde düşüneceğim bir soru bırakalım o zaman. Metinde yazar kızlarına Tomris adını veren aileleri övüyor, takdir ediyor. Sence bugün bu güçlü tarihi figürlerin isimlerini yaşatmak, hikayelerini hatırlamak bize ne ifade ediyor? Yani bu geçmişten gelen yankıların günümüzdeki anlamı ne olabilir? Belki bunun üzerine biraz düşünebilirsin.